Kürtleri dört ayrı ülkede, işte dört farklı biçimde asimilasyona maruz bırakmak, öncelikle bu dört ülkeyi hiç bitmeyecek bir dertle karşı karşıya bıraktı. Yani ne Kürtler direnmeyi bıraktı, ne de devletler onları kendi nüfusu içinde eritmeyi, yani asimile etmeyi başardı.
Demos Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Friedrich Ebert Stiftung Derneği, Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Demos'tan Sesler'den merhabalar. Ben Yasin. Odağımızdakiler serisinin bu bölümünde aslında geçen bölümde bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölümde Orta Doğu'nun sorunlu inşasını ve bu inşadan ileri gelen yapıların aslında Orta Doğu'daki çatışmalara bir bütün olarak nasıl kaynaklık ettiklerini tartıştım. Geçen bölümde sunduğumuz arka planı şimdi Kürt sorununun bölgesel kaynaklarıyla doğrudan bağlantılandırmak için kullanacağız. Bunu iki biçimde yapmayı planlıyorum. Öncelikle önceki bölümde saydığım 6 çatışma fay hattına ek olarak bölgesel Kürt sorununu bir 7. fay hattı olarak anlatmaya çalışacağım. İkincisi ise bölgesel fay hatlarının Kürt sorunu ile nasıl bir ilişkisi olduğunu ve Kürt sorununun dönüşümüne nasıl etkiler olduğunu açıklamaya çalışacağım. Doğal olarak burada çok derinlemesine bir tartışma yapma imkanı yok maalesef ama temel noktalara değinmek önemli. Derdim günlük polemiklerin ya da belirli bir grubun çıkarlarını savunmanın ötesinde bir tartışma yapmak. Bugün yaşanan tartışmaların hepsi tarihsel örüntülerin sonucu. Ancak bu kaynaklara çoğunlukla çok önem atfedilmiyor. Oysa biliyoruz ki ancak böyle bir zemin üzerine sağlıklı bir tartışma yapılabilir. Sorunun çözümü de ona kaynaklık eden uzun dönemli yapıların bilinciyle mümkün olabilir. Yani örneğin Türkiye-Suriye ilişkilerindeki tarihsel sorun alanlarının farkındalığı, yani o zikzaklı yolları detaylarıyla bilmek, şu anda Kürt sorununa dair gelişmeleri barışçıl bir yönde dönüştürmenin olmazsa olmaz koşuludur. Biraz önce belirttiğim gibi birinci tartışma konum Orta Doğu'nun sorunlu inşasının bir bileşeni olarak Kürt sorununu anlama geliyor. Bunu da üç başlıkta tartışacağım. Birincisi bu sorunun kaynakları. Yani öncesi Kürt sorunu nedir sorusuna cevap arıyorum burada. Evet bu çok temel bir soru ancak bundan sonra anlatılacak her şeyi üstüne bina edeceğimiz bir temel inşa etmekte fayda var. Kürt sorunu en temelde üç problem alanının bileşkesi. Birincisi Kürt kimliğinin tanınması, geliştirilmesi, kendisini özgür ifade etmesi meselesi. Yani bir kimlik meselesi. İkincisi kendi kendini yönetme sorunu. Yani Kürtlerin başka halklar arasına iktidar kurmuş devletlerin yönetimi altından çıkması ve öz yönetim hakkını kullanması. Bir üçüncü problem alanı ise bu ikisinin yani kimliğin ve öz yönetimin uluslararası düzeyde tanınması meselesi. Burada önemli bir meseleyi açıklığa kavuşturmak gerek. Birçok kişi Kürt sorununun bir devletsizlik sorunu olduğunu ifade ediyor. Kürt sorununun temelinde yatan bu üç yapının çözüm yollarından bir tanesi devlet kurmak. Ve bu en belirgin, en bilindik yol olduğu için sorun çoğunlukla devletsizlik olarak algılanıyor. Bu tartışmayı özellikle dekolonizasyon süreçleriyle bağlantılandırarak derinleştirmek mümkün. Ancak bu burada yapmak istediğimiz tartışmanın kapsamını biraz aşacak. Sorunun devletsizlik olarak tanımlanmasının bir başka sebebi ise bir ulus devletler dünyasında yaşadığımız gerçekliğidir. Yani görünürde her ulusa bir devlet kriterinin yerleşmiş olması meselesi. Buna karşılık ise bu dönemde dört ayrı devletin sınırları içerisine dağılmış bir Kürt gerçekliğinin olması. Kimlik, öz yönetim ve tanınmanın dört ulus devlet tarafından ayrı ayrı gasp edilmiş olması durumu. Buna ayrıca Kürtlerin yaşadığı topraklardaki kaynakların da hakim gruplar adına kullanılması gerçekliğini de eklemek gerekiyor. Bunu da yaparken devletlerin elindeki tırnak içinde meşru şiddet en temel araç. Bu şiddetin formu, biçimi ülkelere göre ya da işte periyodik olarak değişebilir ama bunların hiçbirisi şiddet gerçeğinin kalıcı olduğunu değiştirmiyor. Asimilasyon bu devlet şiddetinin işte en bariz ve en uzun erimli türlerinden bir tanesi. Yine aynı bağlamda bir başka sorun da milliyetçi ve cinsiyetçi tarih anlatısı içerisine demlenmiş. ya kahramanlık ya da mağduriyet vurgularıyla saptırılmış siyasal mücadeleler gerçekliğidir. Ulus devlet kuruluş süreçleri imparatorluktan dönüşen bir süreç. Yani bir bütün olarak siyasal mücadelelerden bahsediyoruz aslında. Ancak bu süreçleri kahramanlık veya mağduriyet anlatısından kurtarmak gerekiyor. Tabi bu noktada kahramanlıklar ve mağduriyetler hiç olmadı demiyoruz. Bu bambaşka bir şey. Tam aksine bunların meselelerin görülmesini engelleyebileceği kaygısından bahsediyoruz. Yani örneğin Türk'ün tarihsel kahramanlık anlatısı imtiyazını pekiştirme amaçlıyken karşısında Kürt'ün mağduriyet anlatısı sorunun rövanşist bir zeminde tanımlanmasına sebep olabiliyor. Eğer derdimiz bir arada eşit ve ortak yaşamı sağlamaksa en azından bunun bir adım ötesinde düşünmekte fayda var. Tam burada Kürtlere dair özel bir parantez açmak istiyorum. Kürtlere sadece bir mağduriyet rolü biçip iradelerini içleştirmemek gerek. Kürtlerin içinde de çok ciddi bir siyasal kesim, Osmanlı'nın son 100-200 yılından beridir imparatorlukların içinden geçtiği milliyetçilik gerçeğinin fazlasıyla farkındaydılar. Tıpkı diğer komşu halklar gibi bunun için siyasal mücadeleler yürüttüler. Kürt toplumunu örgütlemeye çalıştılar filan. Yani Kürtler ne sadece mağdurdular ne de sadece kahraman. Tam aksine irade geliştirerek süreçlere dahil olan, siyasal öncülükleri vasıtasıyla bütün bu süreçlerin birer öznesidir Kürtler. En nihayetinde ortaya çıkan tablo ise işte mücadelenin ne kadar güçlü olduğu, imkanların nasıl kullanıldığı veya kullanılamadığı, karşısında hareket eden diğer siyasal grupların ve örneğin emperyalizmin ne kadar etkili olduğu ile alakalıdır. Bunu bölgede ulus devletler kurulurkenki süreçle örneklendirmek mümkün. Milliyetçi Jacoben öncülük hem Kürtlerin hem Türklerin hem de Arapların ortak meselesiydi aslında. Ve her üç milliyetçi öncülük de kendi içinden geldikleri toplumsal grupları dönüştürmeye çalıştılar. İşte İslamcı ve örneğin aşirete ya da tarikata dayanan toplumsal yapılanmayı dönüştürüp modern bir ulus yaratma amacıyla hareket ettiler. Bu dönüşümü sağlayabildikleri ölçüde bölgedeki total kaostan ulus devlet başarısıyla çıkma şansları artacaktı. Burada şu tespiti yapabiliriz. Kürtlerin milliyetçi öncülerinin gücü ve örgütlülüğü bir ulus devlet kurmaya yetmedi. Burada belirleyici olan belki 3-4 tane temel öğe var. Bunlardan birincisi Kürt milliyetçi öncülerinin Kürt halkıyla çok sınırlı bir bağının olması gerçekliği. Bunda Osmanlı eliti içerisinde sosyalizasyonlarının büyük etkisi var tabii. Bunun yanı sıra ikinci etmen Mustafa Kemal öncülüğündeki yapının İslam'ı çok güçlü bir retorik haline getirip yereldeki Kürt ağa ve şeyhlerini ikna etmiş olması ve belki üçüncüsü o sırada Kürtlerin yaşadığı toprakların önemli bir kısmında kontrol sahibi olan İngiliz İmparatorluğu'nun işine gelmemiş olması. Bunu daha da detaylandırmak mümkün tabii ama şimdilik burada bırakalım. Zira şimdiye kadar anlattıklarım konunun bir mücadele meselesi olduğunu anlatmaya yeterli bir örnek oluşturmuştur diye düşünüyorum. Orta Doğu'nun sorunlu inşasının bir parçası olarak Kürt sorununun bölgesel kurgu üzerine de çok bariz bir etkisi var. Dört ülkenin ciddi bir Kürt sorunu ile uğraşıyor olması gerçekliği hem ilgili ülkelerin iç işlerinde hem kendi aralarında hem de bir bütün olarak bölgesel düzlemde çok ciddi etkiler yaratmakta. Bunu birazdan ulus devlet inşası dinamikleri içerisinde biraz daha detaylı tartışmaya çalışacağım. Ama oraya geçmeden önce Orta Doğu'nun sorunlu inşasının Kürtler üzerine etkisine dair bir tartışma yapmak istiyorum. Bu en temelde bir zihinsel parçalılık meselesi. Kürt sorunu tek tek ülkelerde ya inkar ve asimilasyona karşı direniş ya da teslimiyet ve yok oluş denklemine hapsolmuş durumda. Böylesi bir perspektiften bakınca şunu görmek çok mümkün. Kürt sorunu uzunca bir süre boyunca Kürtler için bile tek tek parçaların sorunu olarak algılana geldi. Bu da farklı ülkelerdeki Kürt bölgeleri arasında aslında parçalanmadan önce doğallığında var olan duygudaşlığın formunu değiştirdi. Bu beraberinde bir zihinsel parçalanma getirdi. Yani Kürtlerin dört farklı ülkenin sınırları dahilinde sosyalizasyon yaşaması durumundan bahsediyoruz burada. Bulundukları ülkenin kültürüne asimilasyonla ya da direnişle dahil olması, ticaretini, eğitimini, ekonomisini bu ülkenin diğer halklarıyla beraber yapıyor olması gerçekliği. bu zaman içerisinde bir kültürel yapılanma şekillendiriyor ve çok ciddi bir zihinsel, kültürel, duygusal ve ekonomik bölünme yaşanıyor. Hafızalaştırma veya duygulanım o ülkenin içiyle sınırlı kalıyor. Her Kürt bölgesi kendi acı tarihini hatırlıyor veya kendi kahramanlıklarını hikayeleştiriyor. Bunun en doğrudan sonucu tabii ki Kürtlerin algısında sorunun bölgesel bir sorun olduğu gerçekliğini perdeliyor olması. Ya da işte dolayısıyla bir bölgesel dinamik içerisinde ele alınması zorunluluğunu görünmez kılıyor olması. Bu zihinsel bölümü öylesi bir durum yaratıyor ki her siyasal Kürt hareketi kendi parçasının sorununu çözmeye yoğunlaşıyor. Ya da işte o parçanın özgürlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bu parçalı yapı fazlasıyla kullanılabilir bir zemin oluşturuyor. Yani dışarıdan Kürtlerin içine müdahale etmek isteyen güçlere fazlasıyla geniş bir manipülasyon alanı sunuyor. Bu durum örneğin farklı Kürt partileri arasındaki çelişkilerin fazlasıyla kullanılabilir olmasına neden oluyor ve bu çelişkilerden istifade edebilecek pozisyonda olan güçler bunu her seferinde kullanıyorlar. Aslında sınırlara rağmen Kürtler arası siyasal, ekonomik, toplumsal ve askeri işbirlikleri hiç durmadı. Buna hem tarihte hem de günümüzde sayısız örnek vermek mümkün. Ancak devam ede gelen bu bağlar ortak duygulanım yaratmaya yetmedi. Bunun yaratıldığı sınırlı birkaç örnek var. İşte en bariz olanları işte Halepçe katliamı veya işte daha yakın zamanda DAEŞ'e karşı Kobani savunmasında görülebilir. Ama onun dışında genelde duygulanımlar ve ortak kader inşası çoğunlukla tek tek parçalarda yapılmaktadır. Bu zihinsel parçalılık aslında hep bilinen bir şeydi. Ancak son yıllarda artan bir farkındalıkla Kürtlerin ulusal bazda çeşitli girişimleri oldu. Bunun daha derinlemesine bir değerlendirmeye ihtiyacı var aslında. Ama ne konumuz mudur ne de zamanımız yeterli. Bu tartışmayı yapmamdaki en temel amaç bu bölünmüşlüğün nasıl bir zihinsel parçalanmaya sebep olduğunu ifade etmek. Şimdiye dek Orta Doğu'nun sorunlu inşasının bir parçası olarak yani 7. bir fay hattı olarak Kürt sorunundan bahsettik. Şimdi ise Orta Doğu'daki diğer fay hatlarının Kürt sorununa yansımasını biraz tartışacağım. Orta Doğu'nun tamamını bir biçimde belirleyen ve geçen bölümde anlattığımız çatışma fay hatları aslında Kürt sorununu da doğrudan etkiliyor. Bölgedeki jeopolitik denklemler dönemsel geçerliliği olan çeşitli cepheler formunda karşımıza çıkıyor. Bu cepheler içerisinde işte görüyoruz ki örneğin Türkiye kendi Kürtleriyle hep karşıt cephelerde yer alıyor. Bu başlık altında yapacağım tartışmalardan ilk ikisi Şii-Sünni ayrımı ve ulus-devlet sınırlarının inşası. Bunlar daha çok soruna kaynaklık etmesi hasebiyle önemli ve yapısal meseleler. Diğer dört dinamik yine bu ikisiyle beraber periyodik gelişmeleri belirleyen bir rol oynamakta. Şii-Sünni ayrımıyla başlayabiliriz. Geçen bölümde bahsettiğim gibi Osmanlı ve Safevilerin sınır sorununu çözdüğü Kasr-ı Şirin Anlaşması, Kürtlerin ilk bölünmüşlüğü meselesi. Bu durum Kürtlerin sınır halkı konumunu ortaya çıktığı bir kaynak. Bugün Irak diyebildiğimiz yer o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için orası da bu bölünmeye dahil. Yani bunu sadece Türkiye-İran sınırı gibi düşünmemek gerek. Yani Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri Kürtler iki imparatorluğun sınırında kalan, kendi özellikleriyle beraber işte çok fazla müdahale de görmeden yaşayan, mirliklerinin direkt imparatorluk merkezlerine hesap verdiği bir siyasal sistemden bahsediyoruz. İmparatorlukların sınır halkı olmaları gerçekliği büyük oranda hem Kürtlerin hem de imparatorlukların işine gelen bir durumdu. İki imparatorluk arasında bir tampon bölge gibi. Kürtlerin tarihsel olarak aşiretler konfederasyonuna dayalı siyasal ve toplumsal örgütlenmesini doğrudan etkileyen bir durum bu. Yani mirlikler olarak kurgulanmış özellik forumları ulus devlete dayalı bir bağımsızlığa ihtiyaç duymuyor. Bunun temel sebeplerinden birisi işte imparatorluk sınırlarının daha esnek ve geçişken olması. Bu sınır halkı olan Kürtlere ciddi bir sorun teşkil etmiyor. Sınırların bugünkü anlamlarını kazanmaları ulus devlet inşasından sonrasına tekabül ediyor. Evet, Kürt sorununun kaynaklarından bir tanesi ulus devlet inşası dinamikleri. Bu suni ulus devlet inşası Kürt sorunu ile üç biçimde ilişkili ve bu çatışma dinamiklerini derinleştiren bir yapıya sahip. Kürtleri dört ayrı ülkede işte dört farklı biçimde asimilasyona maruz bırakmak öncelikle bu dört ülkeyi hiç bitmeyecek bir dertle karşı karşıya bıraktı. Yani ne Kürtler direnmeyi bıraktı ne de devletler onları kendi nüfusu içinde eritmeyi yani asimile etmeyi başardı. Bu dört ülke, yani Türkiye, İran, Irak ve Suriye, her biri farklı şekillerde de olsa kuruldukları günden bugüne kadar doğrudan Kürt sorunuyla uğraşmak zorundalar. Tek tek ülke tarihlerinin Kürt sorunuyla nasıl iç içe geçtiğini burada anlatmanın imkanı doğal olarak yok ama tahmin edileceği gibi bunun kendisi bu ülkeler içinde zaten fazlasıyla bir kriz kaynağı. İkincisi, bu dört ülke arasında da Kürt sorunu aslında fazlasıyla sorunlara yol açan bir konu. Şöyle ki bu dört ülkeden birisinde ne zamanki Kürtlerle ilgili işte en ufak bir değişim, bir dönüşüm, bir şey olduysa diğerleri kendi çıkarları gereğince hemen o ülkede gelişen durumlara müdahil olma ihtiyacı hissetti. Bu da aslında Kürt sorununa çözümün bir ülkede gelişmesinin başka ülkelerin engeline takıldığı gerçekliğini göz önüne sermekte. Üçüncüsü, bunlarla beraber Kürt sorununun örneğin Türkiye'de çözülmesi ihtimali Suriye ve Irak vasıtasıyla bütün Arap dünyasını ve işte İran vasıtasıyla bütün Şii dünyasını bir biçimde etkileyeceği için aslında Kürt sorunu bir bütün olarak bölgenin tamamıyla alakalı bir sorun. Yani jeopolitik dinamikler vasıtasıyla bütün bölgeyi ilgilendirecek bir mekanizma çıkıyor ortaya. Özetle şunu söylemek mümkün. Kürt sorunu bir taraftan bu dört ülke üzerinde demokrasinin kılıcı vazifesi görüyor ama diğer taraftan da jeopolitik denklemler uzamıyla bütün bölgeye etki yapan bir pozisyonda. Bu kaynaklara dayanarak büyüyen Kürt sorunu bölgedeki jeopolitik dengelerin en önemli parçalarından bir tanesi ola geldi. Bu jeopolitik denklemin tarihsel dönüşümüne detaylı bakmanın imkanı yok ama tarihsel dönüşümün Kürt sorununu nasıl etkilediğini ana hatlarıyla irdelemek mümkün. Bunu Orta Doğu'nun sorunlu inşasına kaynaklık eden 4 fay hattıyla beraber irdeleyeceğim. Bunlardan birincisi müdahalecilik. Diğer bölümde de bahsettiğimiz gibi Kürt sorununun bir sorun olarak belirmesinde bu müdahaleciliğin belirleyici bir rolü var. Öncelikle Soğuk Savaş döneminde iki temel aktör, yani ABD ve Sovyetler. Her ikisi de bloklar arası ve işte tek tek devletlerin yönetimine dayalı bir siyaset yaptıkları için zaten yapısal olarak Kürt meselesini Kürtlerin öz yönetimine dayalı bir biçimde çözme ihtimalleri yoktu. 80'lerin sonu 90'ların başından itibaren tabi bu yapı dağıldı ve bölge bambaşka bir müdahaleciliğe maruz kalmaya başladı. ABD'nin bölgeyi yeniden dizayn etme çabaları Kürt sorununun gelişim seyrini de etkileyen bir yapı. Bunların başına tabii Irak-Kürdistan bölgesinin zımni bağımsızlığının kapısını aralayan 90'ların başındaki gelişmeler. 2000'lerle beraber bölgeye yapılan müdahalecilik ciddi oranda değişmeye başlıyor. Bunun kaynağında bölgeyi neoliberal küreselleşmeye dahil etme hedefiyle gerçekleştirilen Amerikan müdahaleleri var. Bu bir taraftan Irak'ta ve oradan doğru bölgenin neredeyse tamamında sürekli bir yönetimsizlik ve savaş sarmalı yaratıyordu. Diğer taraftan da daha diplerde sonradan işte bizim adını Arap Baharı olarak adlandıracağımız isyanlar demleniyordu. En nihayetinde patlak veren Arap isyanları ve işte onun bir parçası ya da işte bir devamı olarak Suriye İç Savaşı hegemonya arayışındaki güçlerin çatışma alanı olarak belirmeye başladı. Burada işte DAEŞ'in kurguladığı işte pornografik şiddet ve soykırım girişimlerine karşı yerleştirilen Kürt imgesi ve özellikle de Kürt kadını imgesi birçok jeopolitik dönüşüme kaynaklık etmekte. Bu durum özellikle son çözüm sürecinin hem başlamasının hem de sona ermesinin başat sebeplerinden. Bu aslında bölgenin sorunlu inşasından ileri gelen çelişkilerin Kürt sorunu yeni bir aşamaya taşıması anlamına geliyor. Geçen bölümde irdelediğim fay hatlarından bir tanesi küçük zengin Arap hanedanlıklarıyla büyük ama fakir Arap devletleri ayrımıydı. Bunun Kürt sorununa etkisini jeopolitik şekillenme bağlamında 4 aşamada irdelemek mümkün. Birincisi, Soğuk Savaş'ın ilk 20-25 yılında ABD destekli İran, Türkiye, İsrail ve zengin Arap hanedanlıklarına karşı işte Sovyet destekli büyük Arap milliyetçisi devletler, Mısır, Suriye vesaire. Soğuk Savaş'tan itibaren Türkiye, İsrail ve Körfez'deki hanedanlıklarla bir ortaklık geliştiriyor. İşte Batı kampının ileri ucu rolünü oynuyor. Diğer taraftan aslında Türkiye ve genel olarak Orta Doğu'daki sol yapılarla uyumlu bir biçimde 70'lerdeki Kürt solu ve onun bir parçası olarak PKK, ilerici olarak tanımladığı işte NATO'ya karşı direniş cephesinde yer alıyor. Yani 70'lerin ortasından itibaren durum bu. Soğuk Savaş'ın son yıllarında Suriye'deki Baas rejiminin son milliyetçi direniş cephesi olarak belirmesi durumu var ve bu da PKK'nın kullanabileceği bir jeopolitik zemin sunuyor. Geçen bölümde bahsettiğim gibi İsrail'e karşı kaybedilen savaşlar, ekonomik sıkışmışlık ve Arap milliyetçiliğinin krizleri nedeniyle büyük ve fakir Arap milliyetçisi rejimler zamanla zayıflamaya ve ABD ile uzlaşı yolları aramaya başladılar. Yani hanedanlıklarla milliyetçi devletler ayrımı jeopolitik önemini yitirmeye başladı. Artık Soğuk Savaş da fiili olarak bitmişti zaten. Ancak Suriye'deki Baas rejimi ideolojik kökenlerinden ve işte bölgesel hırslarından kaynaklı kısmen bir direniş sergilemeye çalışıyordu. Bu durum aslında 90'ların sonuna kadar örneğin Öcalan'ın Suriye'de kalmasının jeopolitik olanaklarını da yarattı. 2000'ler beraber bu süreç dönüşüyor tabii ki. İşte 90'larda başlayan ve işte 2000'ler boyunca da devam eden yeni bir müdahalecilik gerçeği ve bu çerçevede Türkiye'ye duyulan ihtiyaç PKK'nin ve yine benzeri ilişkiler uzamıyla birçok yapının terör örgütleri arasında sayılmasına neden oldu. Ancak bu durum Arap Baharı ve sonrasında Mısır'da Müslüman kardeşlerin devrilmesine kadar devam edebildi. Ve 2014'ten itibaren aslında artık bambaşka bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani hem ABD'nin hem de Rusya'nın jeopolitik manevralarından ötürü ikisi arasında çıkan çelişkileri kendi lehine kullanmaya çalışan bir Kürt ve Türk yapılanmasından bahsediyoruz. Bu oldukça önemli çünkü Kürt hareketinin ve Türkiye hükümetinin karşı cephelere düşmeleri de aynı cephede kalmaları da mümkün değil. Çünkü üzerine jeopolitik mücadele yürütülen alanların bir kısmı Rusya'nın, bir kısmı da ABD'nin himaye kurmuş olduğu alanlar. Evet, geçen bölümde bahsettiğimiz bölgesel çatışma fay hatlarından bir tanesi de Filistin sorunuydu. Aslında emperyalist müdahalelerle beraber düşünüldüğünde Filistin sorununun başka birçok dolaylı etkisi bulunmakta Kürt sorunu üzerine. Ancak en doğrudan etki muhtemelen PKK'nin bölgesel denkleme girmesinden ileri geliyor. PKK'nin bölgesel jeopolitik denkleme ilk dahiliyeti aslında Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ cephesinden oldu. Bu durum bugünkü ilişkiler bağlamında aslında çok belirleyici bir kaynak. 1980'lerin başında Carter doktriniyle Yeşil Kuşak Projesi işte Afganistan başta olmak üzere dünyanın başına işte cihatçı İslam'ı bela etmeye başlamıştı. Aynı doktrin İsrail'e de Filistin ve Lübnan'daki Sovyet işbirlikçisi diye adlandırılan yapıya müdahalede bulunması için yeşil ışık yakıyordu. 1982 Lübnan Savaşı böyle mümkün oldu. O dönemde FKÖ kamplarında eğitim yapan PKK bölgesel denkleme İsrail'e karşı savaşarak dahil olmuş oldu. Ancak 90'lar ve 2000'ler boyunca daha seküler bir yapı olan El Fetih zayıfladı. Yerine dinci milliyetçi söylemlerle hareket eden Hamas güçlendi. O sırada AKP iktidarı altında dönüşen Türkiye'deki güç ilişkileri Hamas ve Türkiye arasında görünürde söylemsel bir yakınlaşma sağladı. Böylece aslında Filistin'deki hakim yapı ve Türkiye'deki siyasal Kürt yapıları da aralarındaki tarihsel bağı kaybetmeye başladılar. Diğer taraftan İsrail, Arap milliyetçiliği karşıtlığıyla Irak-Kürdistan bölgesindeki siyasal yapılara destek vermeye hep devam etti. Buna 2007'den itibaren Türkiye ile Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin de yakınlaşması ve giderek ortaklığa varan ilişkileriyle yeni bir boyut dahil oldu. Türkiye AKP hükümeti altında bir İsrail karşıtı retorik kullana geldi ama örneğin en zorlu dönemlerde bile bu iki ülke arasındaki ticaret hacminde ciddi bir etkilenme yaşanmadı. Tam aksine işte hep bir devamlılık vardı. Bölgesel düzeydeki Kürt sorununun devamlılığı Filistin-İsrail meselesinin dönüşüm seyriyle doğrudan bağlantılı. Evet, son başlığımız Türkiye'nin artan müdahaleciliği. Bunun iki formunu geçen bölümde anlatmıştık. Birincisi sıfır sorun söylemiyle ılımlı İslam'a ve işte yumuşak güce dayalı olanıydı. Bunun Türkiye'nin model ortak olarak tanımlandığı Obama dönemindeki müdahalecilikle doğrudan bağı var. Diğeri ise Mursi'nin Mısır'da iktidarı kaybettiği ve ılımlı İslam'ın artık bir çözüm olmadığı dönemden sonrasına denk geliyor. Bu daha çok milliyetçi kodlar olan bir müdahalecilik ve işte ya taşeron yapılara veya işte direkt askeri müdahalelere dayanıyor. Bu da tabii Türkiye'ye karşı Arap toplumları içerisinde gömülü Osmanlı karşıtlığını diriltmekte. Peki bunun Kürt sorununa yansıması nasıl oluyor? Çok bariz bir yansıması özellikle Suriye Savaşı esnasında Kürtlere ve Esad rejimine karşı tırnak içinde ılımlı İslam güçlerini muhalefet olarak örgütlemesiydi. Türkiye bu vasıtayla bölgede oyun kurucu olabileceğini falan düşünüyordu. Sonradan durum çok değişti tabii. Bundan sonraki süreçte özellikle Suriye, Irak ve Libya'ya yapılan işgal ve askeri müdahaleler bölgedeki Osmanlı karşıtlığını iyice derinleştirdi. Bu durum gözle görülür bir biçimde Suriye ve Türkiye'deki Kürt hareketlerini aslında kendisine ait bir Kürt sorunu olmayan Arap devletleriyle yakınlaştırıyor. Evet, şimdiye kadar birçok boyutuyla, birçok bağlamıyla Orta Doğu'daki çatışma fay hatlarının Kürt sorununun jeopolitik dönüşümünü nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştım. Bunu genişletmek mümkün. Hatta burada çok çok kısa bir özet sunmuş oldum. Ancak bu iki bölümün kıssadan hissesi şu olabilir. Kürt sorunu hep bir bölgesel sorundu ve böyle kalmaya da devam edecek. Ondan dolayı da sorunun çözümünü elimizden geldiğince bu bölgesel düzeyde de aramamız gerekiyor. Yani bölgeye yapılan müdahaleler, bölgenin iç siyasal çelişkileri ve bunların tarihsel dönüşümü en az ülke içindeki dönüşümler kadar önemli. Barış mücadelesini geliştirmek bu zikzaklı yolları iyi bilmeyi gerektiriyor. Daha da önemlisi bu zikzaklı zor yollar içinde barış mücadelesini mümkün kılacak siyasal araçları inşa etmek gerekiyor. Buradan kasıt tabii ki bu süreci aktörler arası dar bir seviyeye hapsetmek değil. Tam aksine bu tarihsel dönüşümün farkındalığıyla toplumsal katılımı mümkün kılmak. Ya da barış inşasına toplumsal katılımın yollarını ve araçlarını belirlemek. Umuyorum ki bu iki podcast ile bunu giriş düzeyinde bile olsa net ifade edebilmişimdir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan Sesler'e üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.